Abi Dune'un alışageldiğimiz Hollywood sequel'larından en büyük farkı, şimdi ilk filmin sonunda bir kitabı tamamlamıyordu aslında. Yani kitabın ortasında, hatta neredeyse tam yarısında kalan bir yerde bitiriyordu hikayesini. İkinci film aslında bir kitabın, yani tam olarak anlatılmış bir hikayenin ortasından alıp sonuna kadar götürme gibi bir görevi üstleniyor. Ha, bu diğer
Evet.
Hollywood sequel'larından nasıl farklılaşıyor? Biz normalde neye alışkınızdır? İşte tutan bir formül olur. Genelde tek film niyetiyle çekilmiştir bu. Bunun blockbuster olması sonucu, "Aa, biz bu fikri çöpe atmayalım ya, bunu bir franchise'a çeviririz" deyip orada tamamlanmış bir hikayenin devamında ne olabilir'e giderler. Şimdi burada elimizdeki örnek böyle değil. Ama böyle olmayışıyla da bir yandan gelmiş geçmiş en ipek üçlemelerden bir tanesi olan Yüzüklerin Efendisi'ne de benziyor aslında. Çünkü onda da işte Tolkien'in kitabı normalde tek kitap olarak yazıp sonra yayıncıya bunu bu şekilde yayınlatamayacağı için üç kitaba böldüğünü biliyoruz. Dolayısıyla bu bağlamda Dune 2'nin Lord of the Rings Two Towers'la benzer bir tarafı var. Genel olarak Dune 2'nin nasıl bir sequel olduğunu düşünüyorsun diye sana sorayım bu noktada.
Abi şöyle dediğine kesinlikle katılıyorum. Benzetme açısından güzel bir benzetme ve bence gerekli de olan bir formül bu şu anda Denis Villeneuve'in uyguladığı formül. Şöyle ki hani hep şey bahsedilir ya, herkesin Dune'u bilen bilmeyen herkesin bildiği bir muhabbet vardır. Abi Dune ekrana adapte etmesi gerçekten imkansıza yakın olan çok sıkıntılı bir materyal. Ve bunun hakikaten neden olduğunu da ilk filmle beraber aslında bence birçok insan gördü. Ki ilk filmi
Kesinlikle
de beğenmeyen
katılıyorum.
insanların evreni tanıtma konusunda bence başarılı bir iş yapmadığını düşündüklerini, yeterli olmadığını falan da söyleyenler oldu. Ki ben ilk filmi beğenenlerdenim. Bence yeterli bir introduction söz konusu, girizgah vardı ilk filmde. Mükemmel olmasa da. Bununla beraber tek kitabı ikiye bölmesi de bu formül açısından çok tutarlı. Çünkü hakikaten çok fazla materyal var, çok fazla şey var ve genel bir adaptasyon olarak da ben Denis Villeneuve'in hem yorumunu aynı zamanda adapte etmesiyle beraber olay örgüsünü anlatışını, olayları birbirine hem bu kadar bağlarken aynı zamanda ayrı ayrı sekanslarla anlatabilme durumunu çok beğendim ikinci filmde. Ve o yüzden ikinci film benim için şu anda ilk filmin böyle 1,5 adım falan önünde. Yani bunu
Ben
söyleyebilirim
de bu
direkt Part
arada
2 için.
benzer bir durumda. Hani şeyle ilgili yorumuna gelecek olursam, mesela Dune'un uyarlama zorluğu ile ilgili. Abi mesela bence ikinci filmin uyarlanması ilk filme kıyasla biraz daha kolay. Çünkü kitabın ikinci yarısı da artık daha fazla olay odaklı ilerleyen ve iç seslerin
Evet.
onun bunun biraz daha azaldığı bir bölüm olduğu için hani bir şeyleri göstererek anlatma noktasında daha büyük bir avantaj geçiyor eline. İlk bölümü biz daha önce TVS'in ilk bölümünde Sarp'la tartışırken orada mesela söylediğimiz oydu. Hani abi Dune uyarlanması zor bir eser. Galiba en iyi bu kadar uyarlanabilir. Ama belki de uyarlanmamalıdır falan. Çünkü yani kitabın o ilk
Evet.
yarısında çok fazla iç çekişme olan ya da işte akıl oyunlarının döndüğü, karakterlerin birbiriyle ilgili sürekli bir şeyler düşündüğü, arkadan plan yaptığı, kendi kuşkularını, endişelerini falan tartıştıkları kısımları hakikaten görsel bir medyumda aktarması zor. Yani bunun da işte en büyük örneklerinden bir tanesi benim hem ilk filmde hem ikinci filmde en çok eksikliğini hissettiğim Tufir Hawat karakteri. Yani Atreides'lerin mentatı olan bu adamın normalde daha en başından Lady Jessica ile bir takıklığı, işte kendisinin Bene Gesserit olması
Evet.
dolayısıyla Atreides hanesine doğrudan bir bağı olmayışından şüphelenmesi. Akabinde işte Duke Leto'nun suikastinden sonra bundan Lady Jessica'nın sorumlu olduğuna inanması veya Harkonnenler tarafından inandırılması. Ve kitabın kalan yarısında da işte Harkonnenlerin tarafına geçip böyle bayağı dramatik bir karakter örgüsü işlenmesi gibi bir durum vardı. E zaten
Evet.
Tufir Hawat'ı ilk yarıda da çok doğru düzgün görmemiştik. Yani 2-3 sahnesi falan vardı. İkinci filmde
Birkaç
tümden
defa falan
kesmişler.
gördük, evet.
Evet, yani Denis Villeneuve de onun performansını kesmek hayatımda verdiğim en zor kararlardan bir tanesiydi demiş ama yani hadi abicim hadi, hiçbirimiz de
Yapacak bir şey yok
Tufir'i
abi.
aramadık şimdi. Niye filmde yoktu demedik yani.
Aynen öyle. Ya abi şimdi şey olarak böyle değişkenlikler zaten söz konusu. Hani screen time'ını da düşündüğün zaman hani 3 saatin biraz altında olan filmler bunlar ve o kadar da hata aramamak lazım zaten bir
Evet,
adaptasyonda. Aa, bu
katılıyorum. Yani
eksik, şu
bence
eksik
de
falan dememek lazım. Adamın orada
bir
belli bir süresi var
uyarlamanın
yani.
kaynak materyalin birebir aynısı olmasını beklemek bence çok gerçekçi değil.
Aynen
Ki bu
öyle.
noktada mesela Zack Snyder'ın Watchmen'i gibi hani kaynak materyali görsel olarak birebir kopyalamaya çalışırken temasını anlatmaya çalıştığı şeyleri hiç anlamayarak yapılan uyarlamalardansa Denis
Evet.
Villeneuve'ün istediği yeri istediği gibi değiştirdiği ama hikayenin özünde yatan şeylere sadık kaldığı uyarlamasını ben her gün tercih ederim mesela.
Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Aynı şekilde
tamam,
düşünüyorum.
O zaman o noktada sana bir sorum var abi. Villeneuve'ün verdiği bütün kreatif kararları düşündüğünde kitapta var olan ve değiştirdiği ya da var olmayan ve eklediği şeyler arasında senin iyi ki de bunu koymuş dediğin şey ne?
İyi ki de bunu koymuş dediğim abi. Aklıma ilk gelen, hatta bunu da ilk yaz da tartışmıştık arkadaşımızla. Chani'nin sonunun aslında filmin sonuyla alakalı olan bir durumu var. Farklı olan. Hatta film boyunca da bu böyle biraz şey gösteriyor. Değişkenlik gösteriyor. Chani'nin tamamıyla Paul'a ve Paul'un yoluna karşı olan bir tutumu var. Ve aynı zamanda bu ciddi oranda hem Paul hakkında nasıl hissetmemiz gerektiği, hem böyle ulan ya tamam Paul bizim ana karakterde de abi çocuk sanki biraz körleşmeye mi başladı, biraz hani böyle ben bir yol görüyorum falan filan diye böyle bir seni bir şüpheye düşüren, ya bu adam tamamıyla iyi değil galiba diye düşünmene yol gösteren bir karakter tutum var
Chani'de. Teşvik eden.
Teşvik eden, evet doğru kelimeyi bulamadım ya. Çok ciddi bir değişiklik olmasına rağmen beni hiç rahatsız etmedi. Hatta iyi ki de böyle yapmış dedim. Çünkü belli yerleri seçerek anlattığı bir adaptasyon söz konusu burada tabii ki de. Haliyle bütün genel resmi, büyük resmi herkes göremeyebilir. Bu bence Paul karakteri adına genel resmi, büyük resmi görmesi açısından izleyicinin çok önemli bir eklenti. Ya bu cesur da bir eklenti aynı zamanda. Kitabın bayağı bildiğin birçok şeyi değişiyorsun aslında karakterin dinamiği açısından. Belki de eninde sonunda aynı yere bağlayacak 3. filmde ama sonuç olarak Paul açısından bayağı bir şey şekillendi kafamızda bence.
Ya şöyle büyük oranda katıldım bu yoruma. Çünkü hakikaten Chani'nin kitaba kıyasla biraz farklı olduğunu düşünüyorum. Ama bu değişikliğin öyle günün sonunda devasa bir yere götüreceğini düşünmüyorum ben. Yani şey kararı çok doğru. Chani'nin duygusal yolculuğunu izleyicinin duygusal yolculuğuyla bir yere kadar eşlemeye çalışmak bence anlamlı. Çünkü hakikaten filmin duygusal yükünü, ikinci bölümün duygusal yükünü büyük oranda üstlenen karakter Chani. Ki Paul'un işte geleceğe dair vizyonları netleşmeye, olası gelecekleri iyice görmeye başladıktan sonraki en büyük motivasyonlarından birinin Chani'nin ölümünü olabildiğince geciktirmek ya da Chani'nin ölmeyebileceği geleceği seçmeye çalışmak olduğu düşünülünce hani bir sonraki filmde içinden çıkılamayacak açmaza dair de şimdiden yapılan güzel bir yatırım. Bir tek şeyde biraz sorunlarım olabilir. Hani Chani'nin ve diğer Kuzey kabilesi Fremenlerinin bu Paul'un işte Mehdiliğini çok baştan ve çok net reddediyor olmaları bir tık böyle şey geldi. Hani abi siz sonuçta aynı kültürde yetişmiş insanlarsınız. Yani tamam hani Kuzey ile Güney'de burada bir kültür ayrımı da yapıyor. Ama yine de böyle bir fikri bu kadar kolay ve bu kadar net reddedebiliyor olması bir miktar
da bayağı siyah beyazlar
sorgulattı. Yani çünkü bu şey gibi işte yine Sarp'ın hep FRP oyunlarından verdiği bir örnek vardı. İşte abi sen 1500'lerde Haçlı Seferi'ne katılan bir askeri oynuyorsan orada kalkıp da şeyi ya bence tanrı manrı yok bro bunlar boşuna işler uğraşırız böyle ama ya demen o kadar kolay olmaz tamam mı? Çünkü sen aynen bunu 2020'deki öyle bir adam aklıyla söylüyorsun ama yani 1500'deki adam aynı şeyleri yaşamadığı, aynı sorgulama düzeyinde değil vesaire vesaire. Ama dediğim gibi bunu da işte o kültürler arasında ufak bir fark yaratarak başarılı yansıtmayı becermiş bence Villeneuve. Ki Zendaya'nın oyunculuğu da burada yani karaktere iyice derinlik katıyor. Muhtemelen onunla da alakası olabilir bu arada. Çünkü hani Chani'ye bu bölümde böyle bir misyon yüklemezsen karakterin hikayedeki görevi bayağı azalıyor. Yani kalkıp da 2 milyon dolar para verdiğin aktrisinden alacağın tam performansı almamayı tercih etmek biraz
normal.
2
milyon dolar
mı?
Daha fazla yani vermiştir bence.
Öyle ya şey olarak ya en çok parayı alanlar Chalamet ile Zendaya.
Zendaya'nın vibe'ı zaten şeye kesinlikle yakışıyor ya. Asiliye falan yakışıyor böyle belli sahneleri falan. Onun için ben savaşmam falan dediği böyle şeye Jessica'ya falan. Hani o açıdan bence güzel bir tercih. Ya belki de dediğin gibi ondan dolayı da esinlenmiş olabilir aynı şekilde bu yatkınlıktan
dolayı falan.
Bu arada
şeyde de bence çok güzel bir dokunuş var ya. Yani kitapta benim hatırladığım kadarıyla şimdi ilk kitabı okuyalı bayağı oldu ama benim hatırladığım Jessica ile Chani arasında bu kadar büyük bir gerilim yok. Burada neredeyse ilk andan itibaren Chani Jessica'dan nefret ediyor. Jessica da Chani ya çocuksun kızım sen de çok bir şey bilmiyorsun gibi bakıyor. Hani sürekli sen onu kötü yola sürüklüyorsun gibi bir bakışı var annesine karşı. Böyle tam bizdeki şey kaynana gelin takışması gibi bir şeye gidiyor hikaye yani. Muhtemelen önümüzdeki filmin de en büyük çatışmalarından bir tanesi ikisi ve Paul'un ikisi arasında kalışı üzerinden ilerleyecek. Hani onun zeminini atma konusunda da güzel bir yerde duruyor bence.
Evet, özellikle şeyden sonra iyice kopuyor. Water of Life muhabbetinden sonra iyice kopuyor evet. Zaten yani.
Abi çok öldürüyor çünkü şey teknik olarak. Yani
evet.
Hani tamam, ne kadar güveniyor olursan ol, ne kadar bir şeyleri biliyor olursan ol, oğlum öldü çocuğun gözünün önünde yani.
Şey muhabbeti falan da mesela, mesela ben Timothée Chalamet'i asla böyle çok sevemediğim bir aktör. Her ne kadar son böyle Wonka'da falan, yani Wonka genel havasıyla hoşuma gitse de, Dune'da ben bir türlü kabul edemedim abi. Gözüme bir türlü oturmadı yani. Bu ikinci filmde bildiğiniz de aynı şekilde bu. Böyle bir... Abi oturmadı. Hiçbir şekilde oturmadı. Çok böyle aşırı brooding. Tamam, Paul da zaten hani şen şakrak bir adam değil yani. O da gayet şey bir adam. O da ayrı bir konu. Liderlikten kaçan, istemeyen, kendi yolunu daha bulamamış tam olarak aslında. Daha doğrusu liderlikten kaçan demeyelim de. Şeyde sevmeye başladım. Water of Life sekansı yaşandıktan sonra... Bir anda böyle bir tutumu falan değişiyor ya Paul'un. Hani gerçekten artık Paul'un gittiğini, artık o vermiş olduğu farkındalıkla geçmişe dair olan. Çünkü bu adam hem mentatların şeyine sahip oluyor. Tabiri oldu Kvizats Hadurak, öyle mi okunuyordu? Kvizats Haderach. Aynen öyle. Birden fazla farkındalığa sahip oluyor ve bu adam bir anda şeyi gidiyor. Aslında biraz Game of Thrones'daki Bran'e bağlıyor yani. Hani çok fazla şey biliyorum diyor ve görüyor. Bir şeyler görüyor geleceğe dair. O gördüğü şeyde hatta Golden Path muhabbeti falan, ama hiç girmiyor film onlara. Sadece bir yol görüyorum diyor yani. Ve Paul'un ilk filmden beri görmüş olduğu, işte benim adıma olan ve milyarların öldüğü bir savaş falan filan diye çıldırdığı bir sahne vardı ilk filmde. Orayla falan bağlanıyor ve Paul'un bir anda abi böyle tepesi atıyor. Bir anda o şeyi, konseyi falan bastığı yer var ya. Oradan itibaren bayıldım ben adama. Aha lan, adamın antipatikliğine uyan benim için bir şeye girdi. Moda girdi karakter, ki olması gereken noktaya geldi artık. Protagonist kafasından çıktı yani iyice. O böyle empati kurabildiğin halinden çıkmış oldu böyle. O noktadan sonra
Timothée'yi çok beğendim ben mesela. İnsanların yeni haliyle de çok empati kurmuşluğu var. Yani... İzleyicilerin büyük bir kısmının burada filmin vermek evet. istediği mesajı bayağı kaçırdığını gördüm ben özellikle evet. sosyal medyada.
Ona katılırım evet. Birçok insan
ya bu arada bak, Paul, benim Paul falan muhabbeti var yani. İkinci filmde mesela ilk filme dair daha çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Hani kitapta sürekli şeye yer veriyor ya Frank Herbert. İşte Paul olası gelecekleri gördükçe, abi ben bu yolu yürümeyi tercih edersem galaksi çapında milyarlarca insanın öldüğü aşırı kanlı bir cihata neden olacağım. Ama kendimi, annemi, kardeşimi koruyabilerek bunun içinden çıkabildiğim başka bir yolda göremiyorum. Ulan ne yapsam, onu yapsam olmaz, bunu yapsam olmaz diye olası evet. bütün alternatifleri değerlendirmeye çalışıp işin içinden çıkamadığı bir çaresizlik durumu vardı. İlk filmde bunu çok ufak bir sahnede görmüştük. Yani ben sadece şeyde hissetmiştim, işte Jessica ile birlikte kumun altında kurdukları çadırda ilk kez baharatı evet. içine çektiğinde böyle bir
evet.
kanlı cihat flash forwardları görüp kafayı aynen. yiyordu. İkinci filmde mesela güneye gitmeme ısrarı noktasında onu güzel vermiş. Yani bunu da yine Shani üzerinden veriyor. Gidersem Shani'nin başına kötü bir şey gelecek, o yüzden gitmemeliyim. Ya da işte gidersem orada Lisan el Gayb, işte Kuysa Hadera ilan edileceğim ve sonrasında olanlar tatsız olacak, o yüzden gitmemeliyim gibi yapıyor. Ama evet. yine de karakterin o arada kalmışlığını, hani tamamen snaplemeden önceki o çelişkisini göstermeleri benim hoşuma gitti. Bir de yine evet. ilk filmde mesela benim o kadar da hoşuma gitmemesine rağmen bu filmde dev takdir ettiğim şeylerden bir tanesi. Bana göre kitaptaki en büyük değişikliklerden biri. Harkonnenler. Tamamıyla Harkonnenler. Yani ben çünkü kitapta hiç şey hatırlamıyorum. Harkonnenlerin görsel estetiğine dair bu kadar absürt bir portre çizildiğini hatırlamıyorum. İlk filmde de ben sadece bu Baron'a ve yeğenine, yani işte Batista'nın Raban karakterine ve Baron Harkonnen'e özel bir durumdur diye düşünmüştüm. Ama bu filmle birlikte işte G7 Prime'da gördüğümüz sahneler, daha çok Harkonnen askeri görmemizin vesaire, hani o kültüre evet. dair biraz daha şeyler görmek. Tamam, Villeneuve'in kafasında bir Harkonnen tasviri varmış ve adam onu yansıtmış. Dediğim gibi benim kitapta hatırladığım Harkonnenlerin bu tarz görsel olarak ayrışan bir tarafı yoktu. Çünkü 80 yapımı işte David Lynch filminde de yani bilin Sting'i oynatıyorsun abi Fader Alta'yı.
Aynen öyle.
Kitapta da Fader Alta yanlış hatırlamıyorsam bir tık daha böyle yakışıklı makışıklı hani conventionally handsome bir adam olarak geçiyor. Burada bayağı bütün Harkonnenler freak yani ama hani o freakliğin içinde evet. de bir görsel estetik yakalamayı başarmış herif. Benim çok hoşuma gitti. Yani hem Fader Alta hem G7 Prime hem o sekansların tamamı eline sağlık.
Aynen öyle. Hani genel olarak böyle renk değişimi olsun, atmosfer değişimi olsun, kasvetli havası falan. Bence Harkonnen tarafını anlatmak için çok güzel tercihler bu arada. Ben de bayıldım. Sekanslar açısından bahsettiğim şey oydu aslında ilk girişte. Hani olay örgüsünün birbirinden nasıl ayrı olduğu ama en sonunda hepsinin birbirine bağlandığı ve daha bunun ötesinde hepsinin ayrı havası var abi. Hani bir anda o Harkonnen'den böyle Arrakis'e dönünce oluyorsun yani. Halbuki çöle döndün abi yani. Şeye dön, günlük güneşlik bir yere gelmedin. Gerçi güneş her yerde. Bununla beraber şimdi benim aklıma bir şey geliyor.
Ha buyur sen söyle sonra ben gideyim.
Abi ben Javier Bardem şeyi açacaktım.
Sana gayeyim.
Abi sadece şunu söyleyeceğim. Bu bir hani artık dua mı temenni mi ne? Abi herkesin umarım Stilgar gibi bir destekçisi olur. Ve hani...
Değil mi? Stilgar gibi 10 tane arkadaşım olsa dünyayı ele geçiririm yani.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle yani. Hani ve bununla alakalı bir de şöyle bir durum var. Abi hani artık o kadar fazla bunu dillendiriyor ki herif. Hani Villeneuve de bunu anlamış. Hani Javier Bardem de bunu anlamış. Şey sahnesi var ya, sondaki düello sahnesi. Orada böyle bir olay bir şeye giriyor. Bir ne derler ona, bir gerginlik oluyor orada. Ne oldu ne bitti anlamıyorlar falan. Eyvah lan Paul gidiyor mu yoksa falan. Hatta suratını görüyorsun Stilgar'ın. Eyvah şok hali, şok içinde böyle dehşete düşmüş adamın Mehdi'si ne hale gelmiş. Sonra bir anda bir bakıyorsun aslında her şey kontrol altında. Paul zaten tokatlamış falan. Bir anda şey yapıyor ya böyle. Arkasına dönüp Elisan algayıp falan diyor. Bir anda böyle arkadaşlar hani inanç kaybetmeyelim. Hadi oğlum tribünler susmuşsunuz
tam
yani.
Tam şey
Elisan
ya
algayıp
tribün
yani.
Amigosu yani. Hadi böyle arttırmaya mı geldik? Ama bak bence mesela Stilgar'ın karakterinde de ufak bir atlama var. Yani ilk filmde gördüğümüz Stilgar tam çok az gördük. Ama yine de bu kadar evet. inanmaya doğuştan meyilli bir karakter değildi. Hatta
evet,
ilk filmde
evet,
şey
o çok
sahnesi var abi. Jamis'le düello yaptıkları yerde Paul ilk kez işte öldürmeyi reddetti. Hani işte hançeri dayayıp yield diye bağırıyor ya başta canını aldığında. Aynen. Şeyin Stilgar'ın şey tepkisi var. Ooo bir dakika bir dakika bu çocuk bizim
oyun
yollarımızı
sen
bilmiyor.
Falan.
Ha bu evet, oyunda evet. şeyde bu düelloda böyle bir şey yok. Rakibini öldüreceğim falan diye. Bir inanmazlığı var yani. Bu filmin başından itibaren muhtemelen işte sonraki filmde de Stilgar hani Paul'un fedaisi olarak artık yer alacağı için o geçişi yumuşatmak adına. İlk filmde de insanların Stilgar'ı o kadar karakterini en azından kafalarında sabitlemediğine güvenerek biraz daha şey inanmaya meyilli hani o mitler tarafından etkilenmeye evet. müsait bir yapıda
kitaplarda yazıyor kardeşim diye böyle.
Başarılı da olmuş yani. Ben şahsen şikayetçi değilim performansına.
Ben de değilim abi. Ben de değilim kesinlikle. Hatta yani diyorum ya filmin aslında bir şey dediğimiz öz farkındalık dediğimiz bir olay katıyor bence filme. Çünkü hani herkes farkında. Evet ulan bu adam abarttı artık bunu. İşte şey falan diyor. Ben Mehdi değilim diyor Paul. Hemen bir sonrasındaki sahne ya Mehdi olmadığını iddia ediyor.
Mehdi de tam olarak böyle
gibi.
Derdi.
Mehdi de böyle derdi falan. Hani sahnelerin kendi içinde bir şeyi var aslında yani.
Tamam son olarak ikinci bölümle ilgili bir şey ekleyeceğim. Çünkü bu bölümümüz birazcık şey gibi oldu. İlk bölümle ikinci bölümün farkları gibi oldu. O yüzden izleyicilerimize şimdiden şeyi söylemiş olalım. Bu bölümün altında yorumlarda sizin ikinci bölüme dair beğendiğiniz, beğenmediğiniz, tartışılmasını istediğiniz şeyleri belirtirseniz bu bölüm üstüne bir bölüm daha yani Dune bölüm 2 hakkında bir TNT
bence yaparız
daha.
Bu arada.
Kaydetme niyetimiz var. O yüzden o bölümü sizin önerileriniz veya sorularınız üzerinden de akıtabiliriz. Kapatmadan önce benim son olarak söyleyeceğim şey ben ikinci bölümün müzik kullanımını ilk bölüme kıyasla çok daha fazla beğendim. Hani Bene Gesserit Team diyebileceğimiz işte bu ara ara şeyde çalan rahibe bir kadının arkada söylemesiyle açılan müzik bence ilk filmde biraz fazla kullanılmıştı. Burada onun yerine evet. Dune tema müziğini, Hans Zimmer'ın Dune tema müziği olarak belirlediği şeyi sık sık ve farklı leitmotiflerde kullanıyor. İşte Paul ve Chani'nin aşkı için kullandığı melodi de o temanın bir leitmotifi. Temanın kendisi de çeşitli yerlerde ki gaz sahnelerde bangır bangır versiyonuyla olmak üzere çalınıyor. Evet. Müzik kullanımı konusunda o yüzden ben ilk filme kıyasla bir tık üstte buldum.
Evet, ya ben buna çok dikkat etmemiştim açıkçası izlerken falan. Herhalde böyle bir tekrar bir bakarsam bu konuda hak verebilirim. Ama şey konusunda katılıyorum. Yani ilk filmde hakikaten böyle o ilahi mi derler çok çalıyordu hakikaten. Hatta meme noktasına evet. falan gelmişti. Yani bu filmde hiç o kadar dikkatimi çekmedi.
Tamam. O zaman yeni bir geleneğimiz olan bölümlerimizi çok da uzatmama fikrinin bir uzantısı olarak bu bölümümüzü ufaktan sonlandıralım. Taylan bu durumlar çok memnun değil. Ben de memnun değilim. Aslında ikimiz de geveze adamlarız ki önceki bölümleri izlediyseniz bunu biliyorsunuz. Ama yine de sizin içinizden da izlenebilirliği kolaylaştırmak adına bu sefer böyle bir karar alalım dedik. Biz çok keyif aldık. Geri döndüğümüz için de mutluyuz. Bir sonraki bölümde de Dune konuşmaya devam evet. etmeyi düşünüyoruz. Siz de TNT'de tartışmamızı istediğiniz içerikler, diziler, filmler olabilir, oyunlar olabilir. Bizim bir şekilde erişimimiz olabilecek her türlü sanat eseri olabilir aslında. Varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu bölümle Dune bölüm 2 ile ilgili yorumlarınızı yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Dune'la ilgili bir sonraki sohbetinizde şunları da tartışınız dediğiniz şeyleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Dedikten sonra evet. kapanışı sana bırakıyorum.
Bir sonraki bölümün adı da şey olacak değil mi? Hani Dune bölüm 2 bölüm 2 falan şeklinde bir saçma bir title'la geleceğiz.
Bir sonraki bölümün böyle. Adı Dune'de kalanlar olacak abi.
Dune'de kalanlar evet. Pekala. Aynen böyle bir şey geri dönmüş olduk ya. Ben bayağıdır özlemiştim böyle kayıt falan yapmayı da. Güzel oldu. Daha da rahat durumlarda zaman açısından kayıt yapmaya devam ederiz diye umut ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Esen kalın.
Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.